anne. O Kasımpaşa hangi Kasımpaşa? Kanuni'nin veziri güzelce Kasımpaşa'nın zamanı mıdır? Fatih'in yaptırdığı tersanenin tahta ve reçine kokusu, Bahriye Caddesi'nden doğru vaktiyle akan derenin şırıltısı, ağaçlar, yamaçlar devrimidir. Cami, medrese, han, hamam, imaret dönemi mi? Cami elbette Sinan'ın. 1540. Bak nereden nereye? Şimdi Hekimoğlu Ali Paşa'nın biraderi Feyzullah Efendi'nin 1721'de yanan camiyi onarttığını kim nereden bilecek? Şadırvan Esma Hatun'dan, 1870. Kasımpaşa'da oturan rahmetli Cici Anne'yi anlatacağız ya, meydan Larus'tan apartma giriş yazmak gerek. Millet de çatlasın. Amanin, Engin Bey'deki genel kültür de akıllara seza. Sen böyle meslek sırlarını bir bir açık edersen, bu kafayla 2 yıl sonra yazarlıktan köfteci dükkanı işletmeciliğine düşersin. A benim şaşkını oğlum. Öz eleştiridir. Sahi, biz hangi Kasımpaşa'yı anlatacağız? Cici anne bütün Kasımpaşaları bir bir yaşadı. Mahalle çeşmesinin şırıltısına bulaşmış dinginliği, o nohut oda, bakla sofa, kimi zaman da 2 kat bahçe içinde kırmızı aşı boyalı, malta taşlıklı, hani o yazın taşlığı serin serin sulanan, biraz yontulmuşların kameriyesi de fıskiyeli havuzu da olan, taşlığın ardında gasilhanesi bulunan, doğru dürüst yıkanmaya mahalle hamamına gidilir, erkeklere ayrı, kadınlara ayrı, kimisi de perşembe günü hanımlara, diğer günler umuma. Ayakkabıların girişte sıra sıra dizildiği, içeriden azarlanıp tokatlanan beslemenin hıçkırıkları, Allah canımı alsa da kurtulsam höykürmeleri, yükselen evlerin durağan rahatlığını da. Ucuna yetiştim. Nazım dayı tonozun oralarda otururdu. Cici anne daha yukarılarda, sırta doğru. Yok, Hacı Hüsrev değil elbette. Bahriye Hastanesi'nin tepesine doğru. 2 oda kıytırık bir gece konduydu burası. Buraya düşmüştü. Bütün Kasımpaşaları yaşamıştı. Tabii tonozun nasıl yol geçen hanı kocaman caddeye dönüştüğünü, o malta taşlı, bahçeli, gasilhaneli, havuzlu evlerin nasıl cephesine laz bordosu, mavisi, yeşili domaltılmış, mide bulandırıcı apartmanlara döndüğünü, vaktiyle açık çuvallardan bulgur, mercimek, pirinç tartan, loş ışıklı, uyuşuk bakkalların market olduğunu, daha ileri gidenler utanmadan gıda sanayi ve ticaret aşağı yapıyorlar. Alt tarafı mıncırık mahalle bakkalı. Dolap dere çıkışına doğru yol kesen çingene karılarının kafası 3 numara tıraşlı, yara bere içinde sümüğünü çeke çeke mal bora satan veletlerin saltanatını göremedi. Ortalığı Camel, Parlament, Rodman's yazılarının kapladığını bilemedi. Bahriye Nezareti'nin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na çevrildiğini gördü de o eski küçücük ve de görkemli binadan çıkıp çevreye yayılıp yeni yeni yapıların lahana marul bostanlarını pıtrak gibi kapladığını yaşamadı elbette. İçine doğduğu devir Abdülhamit devriydi. Haliç'te yatan Sultan Palamut zırhlılarının, o firkateynlerin, kadırgaların gölgesinde Bahriye Nezareti'nde görevli ya da uzaktan yakından Bahriye ile ilişkili deniz subaylarının, as subaylarının işe yakın olsun diye mekan tuttukları bir Kasımpaşa'ydı bu. İstanbul'un sağına soluna serpiştirilmiş, bütün Müslüman kasabaları gibi donuk, sessiz, akşam ezanından akşam ezanına telaşlı ayak sesleriyle uyanan, herkesin herkesi tanıdığı bir Kasımpaşa. Pera onlara tepeden bakardı. Ömürleri boyunca 200 metre bayırı tırmanıp Pera'yı görmemiş binlerce insan vardı aralarında. Kasımpaşa erkekleri takacılık, mamlacılık yaparlar, Haliç'te seyr-ü sefain işlerine bakıp geçinirlerdi. Subaylar gemilerin güvertesinde tavuk beslerler, yumurtaları getirip Kasımpaşa çarşısında resmen okuturlardı. Devir Ulu Hakan devri. Sonra Balkan Savaşı'nda donanmanın Kasımpaşa'dan açılıp daha saray burnunu dönmeden kazan patlatıp kala kaldığını da duydu komşusunda. Çatalca'dan çirkin birer homurtu gibi gelen Bulgar toplarının sesini, 5 numara idare lambasının ışığında, geldirmesinin ucunu ağzının kıyısında endişeden kemire kemire dinlerdi. Daha sonraları da süpürge otundan vesika ekmeğine talim etti. Gidip yangın yerinde etini satacak kadar alçalmadı. Güzel kadın olduğunu söylerler gençliğinde. İsteseydi belki Şişli, Teşvikiye taraflarında işgal zabitlerine orospuluk da ederdi. Mütarekede kimler yapmıyordu ki? Yapmadı. İskele'den İnebolu'ya cephane götüren Mavnalara sandık taşımayı tercih etti. Yeğeninin torunu da bugün benzer bir takım işler peşinde sayılır. Demek enayilik bizde aile geleneği. Şimdi dönüp neredeyse 30 yıl öncesine bakınca onu hep kara çarşaflı hatırlıyorum. Gerçekten kara çarşaf mı giyerdi? Yoksa nostaljik beynimin gizli kıvrımları bana böyle oyunlar mı oynamaktan hoşlanıyor? Kara çarşaf, ak saç, bir de uçları artık kına yakmaktan mı? Yoksa Yenice cigarasının kötü kokulu tütününden mi? Sapsarı olmuş parmakları. Yenice midir? Yoksa artık çok eskilerde kalmış ahali gibi, gazi gibi bir takım cigaralar mı? Mukavva kutulu. Çoğu zaman yaldızlı, hem kutusu hem ucu. Üzeri eski yazı. Bir takım unutulmuş, bilinmeyen, hatırlanmayan cigara markalarıydı bunlar. Dedem rahmetli Kasımpaşa'da Fransız çavuşlarının burnunun dibinde Mavnalara silah yükleyip gönderirken ahali içiyor olmalıydı. Hiç sormamıştım. Nasıl sorabilirdim ki? Dedem ben 10 yaşındayken ölmüştü. O yaşta da cigara tukaka en büyük günahtı ya, ahali diye bir cigara markasının varlığından nasıl haberim olacaktı? Herhalde cici anne de ondan içerdi. İçse gerekti. Cici anne dedemin teyzesi oluyordu. 1000 yaşındaydı. Bugünkü aklım olsaydı ona neler sorardım. Evini aramaya gelen Fransız çavuşunun çizmesi gıcırdıyor muydu diye sorardım söz gelimi. Yüzbaşı Raymond'ı tanımış mıydı diye sorardım. Saçmalama, Yüzbaşı Raymond Kasımpaşa'da bulunmamıştı ki, o Sultanahmet'te otururdu. Sokollu Camii'nin taraflarında. Görevi de kendi ifadesine göre seraskerlikte oluyor. Hem ben Yüzbaşı Raymond'ı 1977'de tanıdım. Cici anne öleli 20 yıla yakındı. İkisinin de 1000 yaşında olmaları bildik çıkmalarını gerektirmez. Kasımpaşa'daki sinemada Pola Negri'nin filmleri oynar mıydı diye sorardım. Rudolf Valentino'ya herkes gibi aşık olup olmadığını da sorardım. Tercihim Münir Nurettin Bey ile Vasfi Rıza Bey'den yanadır oğlum diyebilirdi. Apışıp kalırdım herhalde. Ya Ahmet Fehim Bey, Mınakyan Efendi deseydi ne halt edecektim? Kantocu Şamram'ı seyrettin mi hiç cici anne diyecektim. Ninem seyretmişti. 120 okkalık pembe beyaz kolları, butları daha dün gibi aklındaydı. Belki de birlikte gitmişlerdi. Niçin olmasın? Bir Ramazan akşamıdır. Belki de bir Ramazan akşamıdır. 1335 Ramazan'ı acaba hangi mevsime denk düştü? 1919. Cemil Efendi iftardan sonra diyor ki, haydi hanımlar, çarşaflanın, sizi şehzade başına götüreyim. Aman bir seviniyorlar, bir seviniyorlar. Hayatlarında tahta silmek, çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamaktan başka şey yok ki. En büyük keyifleri haftada bir denklerini, bohçalarını yapıp taslarını, sabunlarını, misvaklarını alıp hamama gitmek. Dolma börek yaparlar. Sabahtan akşama kadar bir halvete bir soğukluğa. Akşam ezanıyla akça pakça eve dönüp 3 günde hasta yatarlar. Tanin mi okurdu diye sorardım. Ekmeğin okkası kaçaydı diye sorardım. Kara çarşafının altına hiç nagant tabancası saklayıp Kasımpaşa iskelesinde Cemil Efendi'ye yeğenini gizlice teslim etti mi diye sorardım. O zaman Haliç vapurları Galata Köprüsü'nün iç tarafından kalkıp Kasımpaşa, Hasköy, Balat, Sütlüce, Fener, Eyüp yapıyor muydu diye sorardım. Eyüp de o zaman da ibiğinden üfleyince öten pişmiş çamurdan testiler satarlar mıydı? Minik minik dümbelekler satarlar mıydı diye sorardım. Sana sokakta giderken Senegalli askerler hiç sarkıntılık ettiler mi? Tramvayda Rum biletçi tersledi mi? Hiç İngiliz ya da Hint ya da Gurka askerinden çimdik yedin mi diye sorardım. İstanbul'da, kendi şehrimizde. 1000 yaşındaydı. Kara çarşaflı, ak saçları, uçları sararmış parmakları vardı. Kasımpaşa'nın sırtlarında iki göz bir gecekonduda otururdu. Cigara sarardı. Burası da bulanık. Yeni cemi içerdi. Tütününü açık alıp kendi kağıdına kendisi mi sarardı tam bilemiyorum. Kafamda canlı taze kalan tek resim, en açığı, çizgileri en düzgün çekilmiş, en uygun ışık almış olanı, cici anne yüksekçe bir kerevette oturuyor. Karşısında sıram sıram dizilmiş ben, annem, anneannem, dedem, dayılarım, yengelerim, dayı çocukları. Cici anne cigara sarıyor. Parmak uçları sarı. 6 lambalı RCA radyosunda saz eserleri mi, Adnan Menderes'in bir konuşması mı, radyo gazetesi mi, vatan cephesine girdikleri ileri sürülen çoktan ölü vatandaşların bitmez tükenmez adları soyadları mı? İyi ki de açık seçik bir resim ha. Yokuşu hayli tırmanırdık. Hacı Bekir'den lokum yaptırmış olurduk. Bir şişe de Hasan kolonyası. Çiçek götürmek gibi Frank alışkanlıklarımız yoktu. Onları sonradan gavur mekteplerinde okuyup edinecektik. Lokum ve kolonya. Çay demlenirdi. Pek pek yemeğe kalınırdı. Yatıya kalınırsa denklerden yatak yorgan indirilir, yere serilir, yapılırdı. Yerde yatmaya bayılırdım. Sabah ezan okunurken kalkmaya, hayatta hiç sevmediğim, hiç de etmediğim kahvaltıyı etmeye. Abdullah'la çıkıp Tonoz'un oralarda koşturmaya bayılırdım. Trafik yoktu. Pek pek günde 5 tane araba geçerdi. 1948'de Soto, 1952 Packard, o zaman öyle 1956 Chevrolet, 1957 Buick, 1958 Plymouth parmakla gösteriliyor. Yaz olmalı. Hatırladığım her şey yazla ilgili. Neden? Kışın gitmiyor muyduk cici anneyi ziyarete? Sabah kalkıp okula gitmediğime göre yaz olmalı. Yatılı okuyordum çünkü. Bir başka kadın ayrı bir yazı mı yapmalı, değinip mi geçmeli? Kadıköy taraflarında koşu yolunda oturan bir başka dede teyzesi, 90 kadar vardı. Bir de hiç evlenmemiş kızı. Kızı dediysek 60 yaşlarında. Öyle ya, 90 yaşındaki kadının kızı 16 yaşında taze mi olacak? Biz konuğuz ya, itlik olsun diye habire su isterdim. O 90'lık kadının 60'lık kızını bir azarlaması vardı. Kalk kız, misafire su getir. Ben de 8 yaşındayım ha. Bayılırdım, dayanamazdım. Sırf o anın gaddar keyfini yaşamak için koşu yoluna gitmeye can atardım. Kasımpaşa'ya gitmek o kadar içimden gelmezdi. Nedense korkardım Kasımpaşa'daki cici anneden. Oturmasında, kalkmasında, konuşmasında ürkütücü bir şeyler vardı. Ürkmezdim, düpedüz korkardım. Ekşimiş bir kadındı bir kere. Yoksulluktan olmalı. Belki de bunca akrabanın, torunun, torbanın bayramdan bayrama gelip elini öpmekten öte ona bir hayrı dokunmamasından ekşimişti. Daha doğrusu dokunamamasından. Kimsenin elinden bir şey gelmiyordu ki. Herkesin hali ondan beterdi. Kimsenin kimseye 5 kuruş arka çıkacak durumu yoktu. Dayılar 3-5 elden geldiğince destek oluyorlardı. Belki de böyle bir beklentisi yoktu da bambaşka nedenlerden yaşlı, huysuz ve sevimsiz bir kadın olup çıkmıştı. Belki de hiç böyle değildi de küçücük kafamda ben bütün bunları abartıyordum, yakıştırıyordum. Belki bizi kendi halimize bıraksalardı anlaşacaktık da araya hep kurallar koyan anne, baba, anneanne, dayı, yenge girdiği için o müthiş bir dostluğa dönüşebilecek 100 yaşına yakın kadınla 10 yaşına yakın adamın ilişkisi bir türlü gelişemiyordu. Bizi kendi halimize bıraksalardı, benden 80 küsur yıl büyük dostumla neler konuşur, ne oyunlar oynar, neler yapardık. Ağzı da pek bozuktu mübareğin. Bana gülerek kerhaneci derdi. Hayatımın ilk iltifatıydı bu. Kerhaneci lafından çok korkardım. Utanıp yerin dibine geçerdim. Okulda Rıdvan Bey bize be, ulan gibi kaka sözcükleri yasaklamamış, eşek yerine daha kibarını merkep demeyi öğretmemiş miydi? Cici anne dünyanın en büyük suçunu işliyordu böyle konuşmakla işte. Rıdvan Bey bir duysa kim bilir onun kulak memesinin en duyarlı kıkırdak bölgesini iki parmağı arasına sıkıştırıp suratında daha o zamanlar sadizm tabir edildiğini bilemediğim hastalığa uygun sırıtmasıyla nasıl ezerdi? Nasıl derler? Halkın bağrından kopup gelmiş bir kadıncağızdı işte. Parası pulu yoktu. Güvencesi yoktu. Kasımpaşa'nın o eski dinginliğinden, bahçeli evinden, çok gençliğinde ölüp gitmiş kocasının anılarından dönmüş dolaşmış, doğurup büyüttüğü 3 çocuğu, 5 torunu ara sıra çevresinde, yalnız yaşlı bir kadın olup, tepelere, daha küçük bir bahçeye, daha küçük bir eve, bir gecekondu irisine taşınmıştı. Yok, büsbütün de yalnız sayılmazdı. Bahri dayı onunla birlikte yaşıyordu. Bahri dayı hiç evlenmemişti. 40 yaşlarında vardı. Günün birinde Bahri dayı kendini öldürdü. Cici anne derler ki, sonradan öğrendim ki hiç gıgını çıkarmamış. Ağzını açmamış. Ağlamamış. Sessiz sedasız bir köşede oturmuş. Eve doluşup zırlayan kara gün dostu geçinen zibidi takımına hiç yüz vermemiş. Öyle bir köşede oturmuş durmuş. Bahri dayıyı yıkadılar, kaldırdılar, gömdüler. Aradan bir hafta geçti geçmedi, cici anne oturduğu kerevette durup dururken beyin kanaması geçirdi. Öldüğünde yüzünde tuhaf bir gülümseme olduğunu çok sonraları aileden biri anlatmıştı. Hemen ardından da 27 Mayıs olmuştu galiba, o sıralar. 2 yıl sonra dedem Cemil Efendi de öldü. Büyük babam Sahip Efendi çok daha önceleri ölmüştü. 1944'te. İndi. Kadın suretleri resmedilen yazıda bizim moruk dedelerin ne işi ola? Cici annenin anısını onlardan koparamıyorum. Azıcık daha sinisizme saplanabilsem diyeceğim ki ne hergele karıydı o bilmezsiniz. Muhakkak çarşafın altında silah taşımış, belki 2-3 İngiliz askeri gırtlaklamıştır. Onu böyle düşünmek hoşuma gidiyor. Nereden çıktıysa bir başka resim. Çok güneşli, çok serin bir gün. Havada tütün ve incir kokusu. Bahriye Nezareti, Kasımpaşa iskelesi arası. Cemal Paşa nezaretin bir odasında Suriye cephesinden yeni dönmüş Falih Rıfkı'yı fırçalamakta mıdır? Öyleyse 1918 olmalı. Hemen deniz kıyısı. Hafiften de lağım kokuyor. Tütün ve incire karışıyor. Cici anne dedemi elinden mi tutmuş? Şirketi Hayriye Kumpanyası'nın vapurunu mu bekliyorlar? Etrafta tersane amelesi bir takım renkli bayraklarla bir şeyler mi bağırıyor? Cici anne de pek genç, pek güzel bir taze midir? Anneannem daha gelin gelmemiş. Bunu bana anlattılar mı? Yoksa şu yeniden doğuş tantanaları gerçek de ben de oralarda bir yerlerde miydim? Yoksa büsbütün uyduruyor muyum? Ama resim çok pırıl, çok gerçek. Sık sık gözümün önüne takılıyor. Kapalı geçtiğim şeyler de artık kalmış ferasetinize efendim. Belki bizim gariban ailenin başka marifetlerini başka yazılara ha?
La pecona, la pejericona.
Así bonanga. Bacı.
Así bonanga mande la china. La pejericona. La pejericona.
Nasıl da güzelleşti, farkında mısınız? Saçını ortadan ayırıp kulaklarının üstünde eski karavel biçimine benzetti. Azıcık bayat kokuyor ama yakışıyor hasbaya. Önceleri sımsıkı arkaya gererdi. Hani inek yalamış dediklerinden. Artık küpe bile takıyor. İri değirmi halkalar bunlar. Uzaktan uzağa o Çiçornia türküsünü, Rus bozkırlarının kadim çingenelerini, belki Carmen Kaltağını hatırlatmıyor değiller. Yani onlar da azıcık tapon. Ama bunlar da yakışıyor. Bizim bacıyı anlatıyorum. Fazileti yani. Fazilet aslında yok. Fazilet, nasıl derler, bir çizgi roman kahramanı. Cumhuriyet'te Necdet çiziyor. Necdet Şen'in hızlı gazeteci kuşağında. Hızlı da pek iri kıyım doğrusu. Ense kesme, çene Hasan Cemal Kirk Douglas arası. Genç kızlar, Kirk Douglas kim demeyin. Michael'ın babasıdır. Necdet'te olmayan her şey Hızlı'da. Rahmetli Ümit Deniz de kendinde olmayan her şeyi Murat Davman'a yansıtırdı ya, onun gibi. Necdet Nire o ufak tefek cin gibi, gözlüğü aydın kesimi, alnı açık, zıpkın gibi meslektaşım Hızlı Nire. Aman eline sağlık. Pek de güzel çiziyor Necdet. Öyle de bir bacı yarattı ki. Necdet uzun uzadıya anlatmadı ama belli ki birkaç silah atmışlığı var. Birkaç bombalı pankart eylemi, belki kahve taramadı ama tarama ucunu taşıdı. Banka soygununda kaldırım dibinde, arabanın içinde, motoru çalışır arabada erketeğe yatmışlığı da mümkün. Hiç kimseyi öldürüp yaralamadığı muhakkak ama yoksa o haltıda mı yedin bacım? Örgüt mörgüt belasına yapıştırıvermişler 8 yılı kızcağıza. Dama çocuk girmiş. Gene çocuk çıkmış. Üçte biri infazdan silinmiş. Hesap kitap aslında 8 yıl değildir 7. Gün ışığını 2000 yılında filan görmesi gerekiyordu ya. Gene de 1980-1988 arası yaşanmamıştır. Ettiği 3 slogan, 4 ezber cümlesi, dön dolaş aynı kalıplar. Garibim ne dünyayı tanıyor, ne erkeği, ne tarihini, ne coğrafyasını. Bir takım sarkık bıyıklı dangalaklarla birlik bunlar devrim yapacaklar. Yaptıkları devrim değil ancak dağ evrim olacak. Toplasan 3000 kişi ya çıkar ya çıkmaz. Kimin hangi kapının ardından kurduğu belli olmayan ya da çok belli olan boylarının hayli üzerinde bir oyunu. Üstelik çirkin ve fazla kanlı bir oyunu oynayıp gidiyorlar o sıra. Önlerinde, artlarında, hele yanlarında kimse yok. Halk, kara yoksulluğun, ömür boyu bulgura talim etmekten ileri gelen sarsaklığın sarmalında. Gün gelip sınıf değiştirme umudunu henüz yitirmemiş. Bunlara dönüp burun bile kıvırmıyor. Bunlar devrime kalkıyorlar. 1970'lerin sonlarıdır. Fazilet ortaokul öğrencisi. Belki lisenin ilk basamaklarında. Okuduğu da öylesine bir okul işte. Fazilet'in dağarcığı herhangi bir düzgün ülkede sekreterlik bulmaya bile yetmez. Fazilet devrim yapacak. 8 yıl çayını komuna parasıyla demlemiş, havalandırma saati dışında göğün bu kadar mavi, yeryüzünün bu kadar güzel olabileceğini unutmuş, karanlıkta tepede 40 mumluk çiğ ampul yanmadan uyunabileceğini bilmemiş. Hayatında içki içmemişti. Devrimci içki içmezdi. Hem yaşı içki içecek kadar değildi. Ama devrim yapmaya uygundu. Akşam ezanıyla evinde olmak zorundaydı. Çamaşıra, bulaşığa yardım edecekti. Babasının terliklerini koşup getirmek de görevleri arasındaydı. Abisinin arkadaşlarına kahve pişirmekte. Fazilet evde köle, dışarıda devrimciydi işte. Gündüz bacı, gece kız çocuğu. Fazilet'in bacakları kalın, ayakları büyükçe, ayak parmakları tombul, tırnakları dibinden kesiliyor. Belki el tırnakları kemiriliyor. Fazilet boya nedir bilmez. Boya bir burcuva alışkanlığıdır. Kadını mal düzeyine indirger. Oysa devrimci kadın dediğin şekilsiz, pis, bakımsız olmalı. Öyle değil mi? Zaten kadın da olmamalı da kız olmalı. Cinsi münasebet ne ayıp şey. Hem insan insanı şey eder mi yahu? Dünyada ne vicdansız herifler var. Ayıp denen bir şey vardır be. Bacı, o cigara dumanının insanın üzerine bulut bulut geldiği, eli ayağı titrek gemi aslanlarının, uçkurunun düğümü bir türlü bağlanamayan çatlak karıların, içlemsel nedenselliğinin, eğitişimsel ve özdek boyutlarının, sorunsal sarmalında var olmanın dayanılmaz örgenselliği gibi dangalakça lakırdılar ettiği yerleri bilmez. Onun şaşkınlığı bir başkadır. Oligarşinin diktasında halkların kitle çizgisinin bayrağının yükseltilmesinin tarihsel süreç içinde somut sorunsal eylem düzeyinin Türkiye genelinde teorik ve pratik iz düşümü filan gibi. Sonuçta iki ayrı kol veren bu iki ayrı dangalaklık türü aynı kapıya çıkmazlar. Biri meyhaneye, biri işkenceye açılır. Ne yazık ki. Biri gecenin ileri vaktinde leş gibi rakı kokan seyrek sakallı bir ressam bozuntusunun çarşafları iki haftadır değiştirilmemiş, yanı başında kirli içki bardakları dizili yatağına, öteki bir ranzada üç kişinin hayatta kalmaya uğraştığı erkek açı kadınların koğuşuna. Bir dergi mapus damında yaşayan kadınların cinsel sorunları yollu bir kapak konusu hazırladı da bacıların demediği kalmadı. Yok efendim, onlar yıllardır mapusluğu bir bayrak gibi taşımışlar da akıllarına bir gün erkek düşmemiş. Dahası sen toplan 8-9 bacı Necdet'in çalışma odasını bas. Neymiş efendim? Bu öyküyü derhal keseceksin. Necdet'tir. Bu tutumunuz demokratlığın neresine sığar diyecek oluyor? Cevap ya da onların diliyle yanıt şu. Zaten Türkiye'de demokrasi var mı ki? Türkiye'de demokrasi yoktur. Dolayısıyla daevrimci bacılarımızın demokrat olmasına da gerek yoktur. Erkek gövdesine dokunmalarına hiç gerek yoktur. Devrim olunca bütün kadınlar emir ve komuta zinciri içerisinde orgazm olacaklar. Kendilerine devlet tarafından orgazm olanakları sağlanacaktır. Emeğin sömürüsünü yok eden devlet, kadının bedeninin böyle çirkin ve de şen'i emellere alet edilmesini de ortadan kaldıracak. Parti Merkez Komitesi'nin direktifleri uyarınca kadınlara, örneğin mesela sarışınlara, her ayın ilk pazar günü, esmerlere çarşamba geceleri, şişmanlara 15'te bir, sıskalara resmi tatil ve bayram günlerinde orgazm izni çıkacaktır. Dalga geçtiğimi sanıyorsanız pek yanılırsınız. Bu kafada dangalak çok. Tabii orgazm olmak filan gibi laflar da çok ayıp olduğundan resmi dilde buna bireysel cinsellik çizgisinin doyuma ulaştırılmasının kitle çizgisiyle uyum içinde kuramsal düzeyden pratiğe uygulanması gibi bir kulp uydururlar. Hiç merak etmeyin. Bacı direnemedi. Fazilet sonunda teslim oldu. Hızlıya teslim olmadı. Hayata teslim oldu. Doğaya, doğallığa, yaşamaya teslim oldu. Pek de iyi etti. Şimdi saçını yıkayıp tarıyor. İki yandan içe doğru kıvırıyor. Belki berbere de gidiyordur arada sırada. Parası yettiği kadar. Tırnağını da boyamaya başladı. Esmerdir. Koyu kırmızı, sedefli beyaz iyi gider. Fazilet tutup da çingene pembesi, lacivert, çürük yeşil, yıldızlı siklemen sürecek kadar kro değil. Ne de olsa İstanbul kızı. Boynunda gerdanlık belki taşlı maşlı değil. Belki değil. Hangi parayla alacak kızcağız taşlı gerdanlığı? Baba harçlığıyla mı? Plasiyerlik ücretiyle mi? Hızlının 3 kuruş maaşıyla mı? Ama renkli, pek de hoş. Fularmular da takmaya başladı. Ulan iyi be Fazilet, ulan aferin. Burnu nasıl hafifçe kalkık, dişleri sağlam. Kaşları biraz sağını solunu düzeltirse basbayağı alımlı. Gözleri çok koyu kahverenginin karaya kaçanıdır. Pek de etkileyici. Teni buğdayın esmeri. Hiç de fena değilsin bacı, hadi gene. Aslında hiç de fena değilsiniz. Azıcık uğraşsanız hiç de fena olmayabilirsiniz bacılar. Azıcık beyninizdeki gri sümüksü hücreleri kullanabilseniz. Büyük anneleriniz oysa ne kadar alımlı, ne güzel kadınlardı. Clara Zetkin, o Basel'da düzenlenen sosyalist kongresini allak bullak eden müthiş kadın, Alexandra Kollontai, merkez komitesinde yatmadık hergele bırakmayan süper babaanne. Kaşları alınmış, neredeyse yok, dudaklar dolgun, burun kalkık, kalça göbek maşallah değirmen taşı gibi, göğüsler kitle çizgisinin bayrağını daha da yukarılara yükseltmek istercesine fırlıyor, yer çekimine hiç aldırmadan. Bu zilli bir de Bahriyeli bulmuş. Çocuk kızıl muhafız. Limanda demirli Aurora gemisinde tayfalık yapıyor. Hani şu darbe gecesi kışlık sarayı topa tutan zırhlının mürettebatından. Sivri burunlu, çakır gözlü bir Rus bitirimi. Sakalını da inadına kesmeyip iki günlük bırakıyor. 1988 modasını 1917'den bilmiş gibi. Alexandra buna tutkun. Sırılsıklam aşık. Gidip yatıyorlar. Merkez komitesinde aradınsa bul haspayı. Önemli bir toplantı yapılacak, imzalanması gereken evrak vardır. Vladimir İliç soruyor. Yoldaş Kollontai nerelerde? O şimdi Bahriyelisiyle yatıyordur diyor. Galiba Zinoviev. Azıcık kızgın, çokça da kıskanarak. Vladimir İliç gülüyor. Vladimir İliç Ulyanov. Kimi zaman Lenin adıyla da anılır. Ses etmeyin diyor. Yatsın kalksın varsın. Vladimir İliç o devrimin önüne insanlar dangalak olsun diye düşmedi ki. İnsanlar insanlıklarını daha iyi yaşayabilsinler. Açlık, yoksulluk, umarsızlık, umutsuzluktan, insanın insan olmasını engelleyen bütün rezilliklerden daha doğmadan kurtulmuş olsunlar da günün birinde şanlarına yakışan işlerle, sanatla, bilimle uğraşabilsinler. Bedenlerinin türküsünü rahat rahat, doya doya, akıllarına estiği gibi çağırabilsinler diye düştü. Öyle diyor. Alexandra Bahriyeli'yi seviyorsa onunla yatar da kalkar da. İki gönül bir, el ne karışır buna? Olga da Boris'le yatar, Sofia da Ivan'la, Elizabeth George'la, Maria Gonzales'le, Helga Hans'la, Ayşe de Ahmet'le. İşte o kadar. Gel de bizim bacılara anlat. Onlar Lenin'den daha Leninisttirler.
Portofino, perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino, a Portofino m'ha preso il cuore, nel dolce incanto del mattino,
Portofino,
il mare ti ha portato a me, so chiudo gli occhi a me vicino, a Portofino.
Önce Akdeniz vurur kıyıya, sonra ıslık girer. Bir süre dalganın ak köpüklü mırıltısıyla o tiz, mutlu ama ne hikmetse gene hüzünlü ıslık birbirlerine karışırlar. Sonra Vittorio Palentieri'nin 30 yıl sonra bile unutulmayan türküsü başlar. Adını kimseciklerin bilmediği ama sesini o gevrek, yumuşak, duygulu, hiçbir İtalyana asla yakışmayacak kadar da hüzün kokan sesini 30 yıldır hiç kimsenin unutmadığı Vittorio Palentieri'nin türküsü. I found my love in Portofino. Derken telli çalgılar türküyü alıp yükseltirler. Coşkulu ama gene ve nedense hep de hüzünlü sevgiyi çağırırlar yanlarına. Davulun vuruşu bir kıyı meyhanesinde yazdan kalma, sonbahara direnen sarılı kırmızılı, yeşilli mavili minik ampullerin soluk ışığında, masaları kaldırılmış, iskemleleri ters yüz edilmiş, denizden doğru esen artık serince yelin yaladığı, betonu da ne hikmetse azıcık yol yol çatlak dans pistinde dönüp duran, birbirlerine sarılmış, hiç durmadan dönüp duran kızla oğlanın üzerine düşer. Kanlarını kaynatır. Ve Portofino türküsü. Portofino kıyılarına, balıkçı teknelerine vuran köpükleriyle, uzun saçlı esmer kızlarının yanık bacaklarıyla, hasırlı şişelerden içilen koyu kırmızı şaraplarıyla, keçi peynirleriyle ve gene ve her zaman soluk yüzlü, dokunsan kırılacak minik burunlu, kulakları incecik zar zar, elleri yumuşacık kızlarıyla sürer gider. Hep sürüp gidecektir. Biz yaşadıkça, biz öldükten sonra da. Çünkü biz ölümlüyüz. Ölümsüzdür Portofino türküsü. Ben aramadım 30 yıl sonra Portofino türküsünü. O gelip beni buldu. İçinde artık kabak tadı veren deyimiyle 60'lı yıllardan kalma şarkılar bulunan bir kaset dinliyordum. Birdenbire o çıktı. Aldı beni nerelere götürdü namussuz. Daha böyle bir sürü eski İtalyan şarkısı var da söz konusu kasette. Yıllar sonra yeniden dinlemesi pek keyifli olsa bile Portofino tadını vermiyorlar. Mambo Italiano diyelim. İtalyan mambosu. Yahu şimdilerde sambayı, mamboyu anan mı kaldı ayrıca? Tintarella di Luna. Bildiniz mi? Visconti'nin o muhteşem Rocco ile Kardeşleri filminin başında sonunda şöylece ne bir duyulur. Hadi belki belki Il Maestro di Violino. Domenico Modugno'nun o enfes eseri. Tıpkısının aynısını bizim Özdemir Erdoğan aynı lezzette terennüm ediyor. Keman dersi verdiği kıza tutulan hocanın umarsız burukluğu. Yok, bu aldı beni İstanbul'da yerin göğün Portofino türküsüyle inlediği aylara götürdü elbette. 1959 sonları, 1960 başları. Derken ihtilal oldu. Menderes yıkıldı, Portofino dimdik ayakta. Tek kelimesini anlamadığımız İtalyanca şarkı sözlerini, sözüm meclisten dışarı Yasin-i Şerif gibi ezberlemiştik o zamanlar. Lo strano gioco del destino, kaderin garip şakası, nel dolce incanto del mattino, il mare che ha portato a me, socchio degli occhi a me vicino. Bugün 30 yıl sonra ancak çat pat sökebiliyorum. Gözlerini bana yakın getiren deniz filan diyor. Ricordo angolo di cielo, dove ti stava ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato, per la tua bocca da baciare. Bir gök meleğini hatırlıyorum. Seni dudaklarından öpmenin onca sevdiğim tadını falan. Azıcık da uyduruyorum. Sanırım yalan yanlış çevirmişimdir. Aranızda İtalyanca bilen dostlar varsa artık kusuruma bakmayacaklar. Que baci più non scorderò, non è più triste il mio cammino. Artık yolum yalnız ve hüzünlü değil. Buna benzer bir şeyler işte. Sonra dönüp dolaşıp, a Portofino, I found my love. Artık bunu da tercüme etmeye gerek var demeyeceksiniz canım. Gençler sonradan öğrendiler elbette. Çok sevdiler. İyi kötü nostalji modası da lanse ettik ya haddimiz olmayarak. Ah o 50'li 60'lı yıllar ah diyerekten takıldılar Portofino şarkısına. Portofino dedikleri o 50'li yıllarda Cenova yakınlarında kelek bir kıyı köyüydü. İşte 3-5 meyhane, 7-8 tekne, serilmiş yamanan balık ağları, bacağı kırık masalarda su bardağına konulup içilen koyu kırmızı kekre Chianti ya da açık, duru, saydam ve tatlı Orvieto şarabı falan. Şarkı bomba gibi öyle bir patladı. Şarkının patlaması batıda turizm patlaması yıllarına da denk düşüyor. İpini koparan 1960, 1961, 1962 yazında soluğu Portofino'da almaya koyuluyor. Büyük Savaş'ın hem maddi hem manevi yıkımını 15 yıl sonra daha yeni yeni aşan, ancak ferahlayan Batı, Portofino adlı minik balıkçı köyünü turizme açtı. Ve o minik, sevimli şirin balıkçı köyü tıpkı bizim Haral'a Gürel'e saldırıp içine ettiğimiz Bodrum gibi bambaşka, çok büyük, aşırı gelişmiş bir sahil merkezine dönüştü. Bodrum gibi bütün bütüne çirkin beton yığınına kesmediyse, bunda elbette İtalya'nın bu işleri bizden daha derli toplu, daha doğru düzgün, daha planlı programlı yürütmeyi bilmesinin payı vardır. Gene de o eski tadı tuzu kaçtı Portofino'nun. Hepsinden önemlisi o buruk hüzün bitti. Artık Portofino'da kırık şirin aşklar değil, saçı platin boyası, gözlüğünün ucu yukarı kalkık ve de pırlantalı, azgın Amerikan kokonularıyla kayış gibi boyunlarında kocaman istavroz, bitirim İtalyan boğalarının vahşi hayvan çığlıklarıyla karışık şehvet kudurukluğu yaşanır oldu ve selam. Portofino'yu gidip görme, gezme fırsatı çıkmadı değil karşıma. Çıktı. 1974 yazında şimdilerde pek başarılı bir diplomat olan dostum, dünya ahiret kardeşim Ünal Çeviköz'le Londra'dayız. Ünal oradan trenle İtalya'ya geçecek. Genova yakınlarında Santa Margherita Ligure kasabasında ileri İtalyanca kursuna katılacak. Portofino komşu kapısı. Santa Margherita'dan 10 dakika mı ne çekiyormuş arabayla? İstemedim. Uçağa atlayıp İstanbul'a döndüm. Portofino benim kafamda yarattığım Portofino kalsın. Hayatta bir hüzün keyfimiz var. Onun da tadını kaçırmayalım.
I found my love in Portofino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi a me vicino a Portofino.
Bu sesli kitabın yapımında pay sahibi olan Erhan Ersin'e, İbrahim Kaynakçı'ya ve Kirya Koşenlikoğlu'na teşekkür ederiz.